Ayrım 3. Haliç'te yaşayan Simonlar, dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı, sayfa 22. Köydeki okul yıllarım. Hukuken Maraş'a ama diğer açılardan fiilen Gaziantep'e bağlı Karabıyıklı köyünde doğup büyüdüm. Şehirdeki çocuklar okuldan kaçarken biz tarlada çalışmak, hayvanları otlatmak gibi işlerden kurtulmak için okula sığınırdık. Okulların açılması bizim için tüm bu işlerden kurtuluştu. Köy okulları çocukların tarlada çalışacağı düşünülerek Nisan sonu veya Mayıs başında kapanır ve Ekim veya Kasım ayında açılırdı. Benim çocukluğumda ya nüfusu fazla ya da yolu olan bizimki gibi köylerde ilkokul vardı. Okulda tek bir bina içinde 5 sınıf, yani 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflar aynı derslikte, aynı odada ders görürdük. Öğretmen 5. sınıflara ders anlatırken diğer yandan 4. sınıflar, 2. sınıflara, 3. sınıflar da 1. sınıflara ders anlatırdı. Veya buna benzer şekilde öğretmen 3. ve 4. sınıflara ders anlatırken 5. sınıflar 1. sınıfları ders çalıştırırdı. Yani aynı odada 5 sınıf ders yapardık. Tam anımsayamıyorum ama 3. veya 4. sınıfa geldiğim sene köye 2. bir öğretmen atandı ve eski karayolları binasını bize ek bir derslik yaptılar. 4 ve 5. sınıflar ayrı binada, 1, 2 ve 3. sınıflar ise başka bir binada ve ayrı öğretmenlerle ders işlemeye başladı. 2. sınıftayken her hatada kara lastik ile bizi döven öğretmen gitmiş, yerine Hüseyin Güzel isimli genç bir öğretmen gelmişti. Yeni öğretmen yeni ders yılı başında Atatürk'ün ölüm yıl dönemi dolayısıyla tüm sınıflara ortak ders veriyordu. Hüseyin öğretmen Atatürk'ün doğumundan ölümüne tüm hayatını ve Kurtuluş Savaşı'nı tam bir saat aralıksız anlattı. Okulun en küçüklerinden olduğumdan en önde oturuyordum. 2. saat öğretmen Atatürk hakkında anlattıklarını tekrar edecek var mı diye sordu. Parmak kaldırdım. Herkes benim gibi parmak kaldırdı zannediyordum. Meğer tek kaldıran benmişim. Benden üst sınıftakiler parmak kaldırmamış ama 2. sınıf öğrencisi olan ben parmak kaldırmıştım. Öğretmenin anlattıklarından aklımda kalanları tam yarım saat tekrar anlattım. Unuttuğum kısımları hoca tamamladı. Benim anlatımımdan sonra tekrar anlatmak isteyen var mı diye sorduğunda birkaç öğrenci daha parmak kaldırarak konuyu anlattılar. Sonra köy kahvesinde köylülerle sohbet eden Hüseyin öğretmen babamı bulmuş ve çok zeki olduğumu, mutlaka beni okutması gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine adım okulun çalışkan öğrencisine çıktı. Ne yaptığımın farkında değildim ama herkes çalışkan olduğumu söyleyince mecburen çalışkan rolüne bürünüp bu rolü oynadım. Bu şekilde hiç ders çalışmadan ama derslerde öğretmeni dikkatle dinleyerek okulun en iyi öğrencisi olmuştum. Bu durum bana farklı bir misyon yüklüyordu. Her sorulanı bilmeli, öğretmenin her sorusuna cevap vermeliydim. Başka köy okullarıyla yapılan bilgi yarışmalarında bizim okulu ben temsil ediyordum. Belki gerçekten zekiydim, belki değildim. Ama benden beklenen rolü oynamak mecburiyetiyle dersleri iyi izlerdim. Tüm okul hayatım boyunca ilk 5 arasına girmek mecburiyetindeydim ve her zaman da girdim. İlkokul bitmişti. O yıllarda şehirlere gidip okumak sık rastlanan bir şey değildi. İlkokul bitince babam yakın akrabamız olan Şeh Ali ile birlikte bizi Antep'te yeni açılan bir ortaokula kayıt ettirdi. O zamana kadar hep şalvar giymiş, hiç pantolon giymemişken bir anda takım elbisem, kravatım ve okul şapkam olmuştu. Babam bize bir oda kiraladı. Bizden 2 yıl önce ortaokula kayıt olmuş ağabey konumunda bir köylümüz de bizimle kalacaktı. Burası kapısı sokağa açılan, içindeki küçük bölmede lavabo bulunan, bir köşesine konmuş tahta masa vazifesi gören bir odaydı. Yemeğimizi kendimiz yapıyor, çamaşırları hafta sonu köye gittiğimizde evde yıkatıyorduk. Tüm hazırlıklar yapılmış, tüm eşyalarımız alınmış, ütülü elbiselerimle okula başlamıştım. 1. hafta okulda hiç kimseyi tanımadığımdan korkunç bir yalnızlık hissine kapılmış, köydeki arkadaşlarımı, insan yakınlığını kaybedince okumaktan vazgeçmiştim. Hafta sonu köye gittiğimizde çok mutlu olmuştum ama pazar öğleden sonrası gelip çatınca beni tekrar Antep'e göndermek istediklerinde ben gitmem diye tutturmuş, o zaman trikotaj atölyesinde çalışan ağabeyime özenerek onun gibi çalışacağımı söylemiştim. Babam sana bu kadar masraf ettik, okumaya mecbursun diye ısrar edince gitmem diyerek ağlamıştım. Fazlaca direndiğimi gören yakınlarım ve yaşlı büyük amcam, "Bu hafta git, okumak istemezsen biz hafta içinde gelip seni okuldan alırız, bir işe koyarız." diyerek beni kısmen ikna ettiler. Ve ben nasıl olsa hafta içinde okuldan ayrılacağım diyerek ikna olup gittim. İkinci hafta okulda benim gibi yeni olan Recep Cin'le tanıştım. Onun da hala yakın arkadaşlığımız ve dostluğumuz devam eder. Ayrıca bizim gibi okula yeni gelen başka çocukları tanıdıkça okula alıştım. Büyük amcam beni okuldan alıp işe koymak için gelmedi. Ben de okumak istemiyorum demedim. Daha sonraki hayatımda benzeri şekilde insan sıcaklığının yoğun olduğu ortamlardan ayrılıp başka yerlere, okula, özellikle de askere gidip oralara alışamayan ve yerimi değiştirin yoksa firar edeceğim diyen herkes için aynı yönteme başvurdum. Bir ay sabret, yerini değiştireceğim dedim ama hiçbir şey yapmadım. 15. gün o talepte bulunanlar artık yerlerine alışmış, başka yere gitme arzuları kalmamış oluyordu. Ortaokulumuz Karşıyaka Ortaokulu'ydu. Daha sonra adı İsmet İnönü Ortaokulu oldu. Bir yıl önce kurulmuştu. Biz birinci sınıftık, bizden önce başlayan ikinci sınıflar vardı. Okul müdürümüz zannedersem Abdurrahim Karakoç'un kardeşi veya amca oğlu olan Ertuğrul Karakoç'tu. Kan Ağrısı isimli bir şiir kitabı vardı. Bunca yıl sonra bile nedense ortaokul aklıma gelince manasını anlayamadığım bu kitabı hatırlarım. Okulumuz yeni olduğundan kendi binası yoktu. Körler okulunun fazla olan bir bölümünü kullanıyorduk. Kör öğrencilerle birlikte aynı bahçeyi ve koridoru kullanıyorduk. Ancak gerçek kör olanlar biz mi yoksa onlar mı anlamak biraz zordu. Okulun asıl sahipleri koridorları hızla koşarak geçiyor, içinde hareket ettikçe çıngırak sesi çıkaran topla futbol oynuyor, her türlü toplu sporu yapıyor ama asla çarpışıp birbirlerini yaralamıyorlardı. Hemen hemen hepsi bir müzik aleti çalabiliyordu. Gözler çok önemli ama gözleri olmayan veya az gören insanların diğer duyularını kullanarak görenlerden daha iyi şeyler yapabildiklerine şahit olmuştum. İkinci yıl okulumuz Yeşilova Mahallesi'nden Karşıyaka Mahallesi'nin kuzeydoğusundaki bir ilkokulun kullanılmayan kısmına misafir olmuştu. Son iki yılımızı burada geçirdik. Bizden sonra bu ilkokulun yanına yeni bir bina daha yapılmış ve adı değişerek İnönü Lisesi olmuştu. Okulun son yılı ne kadar devlet parasız yatılı okulu varsa onların sınavlarına girdik. Çünkü tek okuma şansımız yatılı okul kazanmaktı. Yatılı lise, yatılı sanat okulları, polis koleji, fen lisesi tüm sınavları kazanmıştım. Sanat okulları önemli değildi. Ancak bazı okulların ikinci bir mülakat sınavı vardı. İlk neticeler arasında polis koleji de yer alıyordu. En yakın arkadaşım Recep'le beraber aynı okula gitmek istiyorduk ama polis koleji hariç ortak okulda buluşamıyorduk. Hangisine gitmeliydim bilmiyordum. O yıllar Türkiye Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda birinci gelen Gaziantep Lisesi'nin yatılı kısmını kazanmak en prestijli olaydı. Polis koleji ilk açıklanan sınavlardandı. Antep'ten 4 öğrenci sınavı kazanmıştı. Ankara'ya gitmemiz gerekiyordu ama biz hiç Ankara'yı görmemiştik. Daha doğrusu Antep'ten başka yer görmemiştik ve yakınlarımızdan hiç kimse bizle Ankara'ya gelecek halde değildi. Durumları müsait değildi. Biz okulun nerede olduğunu, sınavın nasıl olacağını bilmeden 14 yaşında iki öğrenci olarak Ankara'ya geldik. Annelerimiz paraları çaldırmayalım diye iç giysilerimizin içine gizli cepler dikip paraları bu ceplere paylaştırdılar. Zannederim 50 liram vardı. 10 liram cebimde, diğer 20'si ağzı dikişle kapatılmış iç atletimin bir cebinde, diğer 20 lira yine başka yerde gizli şekilde olmak üzere saklayarak tedbir almıştık. Ankara'ya gelince bir günde biteceğini zannettiğimiz sınavın aslında 5 gün süren ciddi sözlü sınavlar ve sonunda da büyük bir mülakat olduğunu anladık. Biz bir gün için gelmiştik ama bir hafta Ankara'da kalmaya mecburduk. Ne telefon ne de başka bir haberleşme sistemi vardı. Recep'le ikimiz Maltepe'de bir otel bulduk. İkinci gün bizim gibi sınava gelmiş Tokatlı arkadaşlarla başka otele giderek orada bir hafta kaldık. Ne yedek çamaşır ne de başka imkanımız vardı. Ama paramızı idareli kullanmak şartıyla bize yeter orandaydı. Sınavları takip ediyorduk. Bizden önce girenlerden aldığımız bilgilere dayanarak hemen gidip edebiyat ve dil bilgisi kitapları aldık ve unuttuğumuz kısımlara çalışmaya başladık. Arka arkaya sınavlara girerek son gün tüm aday ve ailelerinin bulunduğu bahçede tek tek isimler okunarak kazanan 63 kişiyle içeri alındık. Bizim gibi birkaç kişi hariç diğer çocuklar aileleriyle gelmişlerdi. 14 yaşında hiç görmediğim Ankara'ya Recep'le tek başımıza gelmiş, bir hafta kalmış, tüm işlemleri tamamlamış ve sonunda sınavı kazanarak eve dönmüştük. Bu olayda hiçbir fevkaladelik görmemiştim. Ama yıllar sonra kendi oğlum ve kızım üniversiteyi kazandıklarında onları yalnız başlarına şehir dışına gönderememiştim. Ne yaparlar, nasıl yaparlar? Yanlarında ben olmalıyım. Onlar daha çocuk diyerek hep yanlarında olmak istedim. Onların her şeyi halledebileceklerine inanamadım. Ama ben 14 yaşında taşralı bir çocuk olarak tek başıma bunu başarmıştım. Çamaşırlarımızı yıkamış, paramızı yetirmiş, sınavı kazanmış ve artan paramızla da Antep'e köyümüze dönmüştük. Mersin, Gülnar İlçe Emniyet Komiserliği. 1976 yılı Temmuz ayında okul bitmiş, 6 yıllık yatılı hayatı, kimimize göre hapishane hayatı sona ermişti. Kura çekilecek, herkes bahtına neresi çıkarsa oraya gidecekti. Okulu ilk 10'a girerek bitiren öğrencilere belirli illeri kurasız seçme hakkı vermişlerdi. Ben de dereceye giren öğrencilerdendim. Yani istediğim ile gidebilecektim. Mersin, yani İçel ilinde bir kişilik kontenjan vardı. Hiç görmediğim, nasıl olduğunu bilmediğim bir ildi ama bir avantajı vardı, memleketime yakındı. Tercih hakkımı kullandım ve Mersin'e tayin oldum. 15 günlük mehil müddeti sonunda Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne gelip göreve başladım. O zamanki adıyla personel şubesi kanadıyla beni Emniyet Müdürlüğü'ne çıkarıp oradan seni Gülnar ilçesine verelim dediler. Okul yıllarında hayalimde hep müstakil amir olmak vardı ve hiç ummadığım bir anda önüme bu fırsat çıkmıştı. Gülnar'ın emniyet komiseri, yani o ilçedeki emniyetin amiri olacaktım. Bu komiser olmaktan farklı bir şeydi. İlçede kaymakam tüm birimlerin bağlı olduğu amirse her bakanlığın uzantısının da birim amiri vardı. İlçe Milli Eğitim Müdürü, Bayındırlık Müdürü gibi emniyette de ilçe emniyet komiseri vardı. Benim rütbem en alt basamakta komiser yardımcısıydı ama makamım ilçe emniyet komiseri olacaktı. Adli olaylarda hakimler kanununa bağlı olan onurlu bir işti. İlçenin müstakil sorumlusu olacaktım. Öğlen üzeri vali bey seni istiyor dediler. O zamanki adıyla ikinci şube şefi olan başkomiser Ali Temel beni alıp il valisine götürme görevini üstlenmişti. Emniyet müdürlüğüne 100-150 metre yakınlıkta olan valiliğe yaya giderken Ali Bey'e ''Başkomiserim, Gülnar nasıl bir yer?'' diye sordum. Ali Bey Torosların eteğinde şirin bir kasaba dedi. Bu şirin bir kasaba sözü çok hoşuma gitmişti. 5 dakika sonra Vali Bey'in makamına vardık ve Vali Necmettin Karaduman, kurucu meclis üyeliği ve meclis başkanlığı da yaptı, beni yalnız başıma makamına aldı. ''Sen ilçede ne yapacaksın? İlde kal.'' dedi. Ben ilçede görev yapmanın daha iyi olacağını söyledim. Vali sen yenisin, tecrübesizsin, zorlanırsın. İlçe görevi ağırdır dedi. Nasıl olsa bir gün zorlanacağım efendim. Başta zorlanayım diye karşılık verdim. Aslında vali benim ilçeye gitmemi istemiyordu ama ben bu şirin ilçeye gitmek, okul yıllarından beri idealimdeki görev olan müstakil amirliğe getirilmek istiyorum diyerek ısrar ettim. Bu görüşme sıradan bir görüşme değildi aslında ama sebebini pek anlayamamıştım. Hemen hazırlanıp atandığım ilçeme gitmem gerekiyordu. Biz emniyet müdürlüğüne dönünce vali arkamızdan emniyet müdürüne benim için ''Bu çocuk çok genç, 15 gün il merkezinde kalsın, tüm birimleri dolaşsın, her birimde ona bilgiler verilsin, ondan sonra Gülnar'a gönderin.'' demiş. İlçeye bir an önce gidip amirlik yapma hayalim geçici olarak ertelenmişti. Ertesi gün çalışmaya başladım. İkinci şube, üçüncü şube ve karakollarda resmen staj yapıyordum. Tecrübeli amirler ve işi bilen polisler bana işlerle ilgili sürekli bir şeyler anlatıyorlardı. Bu arada gideceğim ilçe hakkında bilgi de almaya başladım. İlçe Mersin'in en küçük ilçesiymiş. Zaten polis teşkilatı da ilçeye 1972 yıllarında kurulmuş. Hiç amir gitmezmiş. Her giden kaçmaya çalışırmış. En sonunda emniyet müdürü bu sorunu çözmek için geçici görevlerle ildeki tüm amirleri birer ay nöbetleşe buraya gönderiyormuş. Yani ilçem hiç kimsenin gitmek istemediği bir yermiş. Bu daha sonraki meslek hayatımda da gördüğüm bir durumdur. Emniyette hiç kimse küçük ilçelere gidip çalışmak istemez. Kimi eşinin işi, kimi çocuğunun okulu gibi sebeplerle il merkezinde kalmak ister. Ama ben o gün ilçeye gitmek istemiştim. Başta epey zorlansam, hata yapsam da ilçenin genel olaysız ve sakin olmasından daha ağır bir şey yaşamadım. Ama daha sonraki yıllarda ilçede müstakil sorumlu olmanın, özgüven, sorunlarla direkt yüzleşmek, hiç kimseden yardım istemeden işleri yönetmek gibi bana önemli tecrübeler kazandırdığını fark ettim. Vali Necmettin Karaduman ilk valiliğini memleketim olan Kahramanmaraş ilinde yapmış. Maraş'ta çok sevilmiş. Kendisi de Maraş'ı ve Maraşlıları çok sevmiş. Sanıyorum Maraş ile kendi memleketi olan Trabzon'u kardeş şehir yapmış. Şimdi Maraş'ın en büyük caddesinin adı Trabzon. Trabzon'un en işlek caddesinin adı Maraş'mış. Vali Bey Maraş'ı o kadar sevmiş ki her Maraşlı'ya yardım etmek istermiş. Bu yüzden kimsenin gitmediği bu ilçeye gönderilmeme, emniyetin acemi yeni bir komiseri bu ilçeye göndermeye kalkmasına karşı çıkmış. Asayiş saatinde emniyet müdürünün Allahsız Sami namlı Sami Alhan'a benim gönüllü olduğumu söylemiş olmasından şüphe duyup en azından kararımdan vazgeçirmek için beni çağırmış. Ama ben sanki en iyi yere atanıyor gibi illa ilçeye gideceğim diye ısrar edince kararımdan vazgeçiremeyeceğini anlamış. Tecrübesizliğimi görünce de biraz şubelerde staj görmemi istemiş. Ben o zaman bilmiyordum ama Gülnar'ın politik yapısı, şikayetsever halleri ülkede nam salmış, fıkralara konu olmuş. İlçeye gidip de şikayet edilmeyen ya da en ufak olayda hakkında onlarca dilekçe yazılmayan memur yokmuş. İlçede herkes aşırı partizan, herkes siyasetle meşgul, hatta halk siyasi partilerine göre kamplaşmış halde yaşarmış. Kime yanaşsan diğerinin şikayet ettiği bir ilçeymiş. Vali böyle bir yerde çalışamayacağımı düşünerek beni caydırmaya çabalamış. Mersin merkezde Emniyet Müdürlüğü'nün muhtelif birimlerinde karakol, asayiş şubesi vesaire kısa süreli çalışmaya başladım. Stajda daha ilk hafta dolmamıştı ki bir gün emniyet müdürü, "Vali yarın Gülnar'a gidiyor, yeni atanan komiser acele ilçeye gitsin," diye haber salmış. Hemen aceleyle valizimi topladım. Gülnar'a gidecek otobüsleri araştırdım. Benim ilçe köy gibi bir yermiş. İlçeden her sabah iki otobüs gelir, yine her gün iki otobüs ilden ilçeye gidermiş. Bu otobüsü kaçırdın mı Mersin'den direkt başka bir araç yokmuş. Bu defa Silifke'ye gidip oradan taksi ya da dolmuş bulmak gerekiyormuş. Staj yaptığım çarşı karakoluna yakın olan garaja polisler beni götürdüler. Gülnar otobüsüne bindim. Kıvrılan yollardan dolanarak gidilen 3,5-4 saatlik yoldan sonra ilçeye vardım. Emniyet komiserliği ilçenin merkezinde, altında gaz yağı vesaire satılan bir iş yerinin ikinci katında bulunuyordu. Merdivenle çıkıldığında uzun koridor boyunca sağlı sollu sıralanmış 5 küçük oda vardı. Vali Necmettin Karaduman köyleri dolaşmaya, köylerdeki yol, su, elektrik gibi devlet yatırımlarını görmeye gelmiş, incelemesi bitip dönerken belediye başkanlığında heyet üyeleri ve belediye başkanı ile konuşuyordu. Beni de çağırtmıştı. Yanlarına gittiğimde beni oradakilere tanıtıp komisere sahip çıkın diyerek nasihatlerde bulundu. İlk günün akşamı çoğu işledikleri muhtelif suçlar nedeniyle ilçeye sürülen polislerden oluşan 4-5 kişiyle birlikte karakolda otururken ilk vukuatımız gerçekleşti. Mal müdürü vekilinin de içinde olduğu bir grup memur, aşırı alkollü olan emekli bir öğretmende küfürlü bir kavgaya tutuşmuşlardı. Kavgaya karışan kişileri polisler karakola getirdiler. Kısaca tarafları dinledim. Sonra aklımda kaldığı kadarıyla alkollü olup olmadıklarını araştırmak gerekiyordu. Bunun için de o zamanlar alkol metre olmadığından hükümet tabibine veya sağlık ocağına göndermek gerekiyordu. Tarafları kısaca dinledikten sonra hepsini nezarete attırdım. Benim memurlar taraflardan birinin mal müdürü vekili olduğunu söyledilerse de ben "Olsun, atın hepsini içeri," dedim. Halbuki o kişiyi nezarete atmaya yetkim olmadığı gibi mal müdürü vekili ne demek onu da bilmiyordum. Mal müdürü benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Hatta mal müdürü gibi bir isim mi olurmuş derdim. Aylar sonra mal müdürlüğünün benim emniyet komiserliğinden daha önemli bir makam olduğunu öğrendim. Ama devletin temel makamları hakkında hiçbir bilgi verilmeden okuldan mezun oluyorduk. Stajlar kaytarmak için bir bahaneydi. Öğrenciler okula döndüklerinde öğrendikleri işleri değil, stajlardaki derslerde nasıl kaytardıklarını özenerek anlatıyordu. Kaytarmak idealize edilen bir yöntemdi. Neyse, mal müdürü vekilini de nezarete koyduktan sonra alkollü olanları doktora, yani sağlık ocağı tabibine sevk ettim. Biraz sonra doktordan geldiler. Zil zurna sarhoş olan kişi için doktor alkollü değildir raporu vermişti. Okulda anlatılanlar aklımdaydı. Hemen savcıyı aradım, savcıyı Manyetolu telefonla evinde buldum ve konuyu aktardım. Komiserin ilçeye atandığını yeni duyan savcı, "Hoş geldin safhasından sonra ben geliyorum," dedi ve biraz sonra geldi. Olayı dinledi, sonra telefonla doktoru evinde buldu ve karakola çağırdı. Çok kibar, aşırı dindar ve efendi olduğu her halinden anlaşılan Doktor Mehmet Bey, sarhoş emekli öğretmenin eski öğretmeni olduğu için saygısından ona böyle bir rapor verdiğini söyledi. Karakolda bizim yanımızda alkollüdür şeklinde yeni bir rapor hazırladı. Böylece hem kendini savunmuş hem de bizim dediğimiz olmuş ve yumuşakça olayı çözmüştük. Daha sonra bu olayda mal müdürü vekilinin nezarete atılmasına kinlenen mal müdürlüğü, personelinin polislere yönelik bir iftira olayında rol aldıklarını öğrendim. Mal müdürlüğü daktilosu ile yazılmış ihbar ve iftira mektuplarını bulup bu görevler hakkında kanuni işlem başlatılmasını istedim. O gün bu olayın zorlarına gittiğini, kaymakamın bu olaya çok bozulduğunu ama bir şey diyemediğini duydum. Aslında benim hatalı olduğumu, mal müdürlüğü çalışanlarının görev gereği bir makam sahibi olmaları nedeniyle görevleri esnasında herhangi bir suça karışmaları halinde bile direkt nezarete atılamayacağını öğrendim. Ben polis komiseriydim. Yüksek meslek okulunda 3 yıl okumuştum. Dereceyle okulu bitirmiştim. Ama devlet yapısı bana anlatılmamıştı. En temel konular olan devlet memurları kanununu ve ruhunu bilmiyordum. Bir ilçenin emniyet komiseri o ilin huzuru ve güvenliği için en önemli kamu görevlisi olmasına rağmen atanması ile ilgili bir ölçüsü yoktu. Emniyet teşkilatı okulu yeni bitirmiş hiçbir tecrübesi olmayan 19 yaşındaki beni emniyet komiseri yapıyordu. Bu konuda hiçbir ölçüsü sistemi yoktu. İlçede 7 memurum vardı. Mesleğe yeni atanmış 2 tanesi hariç hepsi çeşitli suçlar işleyerek buraya sürülmüşlerdi. Kendilerine haksızlık yapıldığına inanıyorlardı. Emniyet komiserliğinde bir makam odası, bir tane memurların odası ve bir tane de yazı işlerinin yapıldığı kalem odası vardı. Ayrıca bir başka odada demir kapı ile nezarethane haline getirilmişti. Başka bir odayı kendime yatak odası yapmıştım. Bir oda mutfağımızdı, bir diğer odayı da bekar olan polis memuru Erdal kendine yatak odası yapmıştı. Benden önceki emniyet komiseri başkomiser rütbesinde mesleğin kurdu denilen vasıftaymış. Farklı bir yönetim anlayışıyla her şeyi hükmederek idare etmiş. Ağır bir amirlik duygusunu herkese her vesileyle hissettirmiş. Bütün yazı dolaplarını kapattırır, hiçbir memurun yazışmaları görmesine izin vermez, her şeyi tek bir yazıcı memurla yaparmış. Ben gelince amirlikte ve meslekte yeni oluşum, herkese eşit mesafede duruşum, gerekmedikçe amir olduğumu hissettirmeyen tutumum, amirden çok bir arkadaş halim yeni memurlar üzerinde olumlu etki yapmıştı. Bana yaklaşmışlar, sürekli yanımda gezer olmuşlardı. Bu durumdan en çok yazıcılık görevini yürüten memur rahatsız olmuştu. Her fırsatta kendisinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Bir gün bir kavga olayına karışan kişilerin ifadesini alıp savcılığa üst yazısını yazmasını istediğimde daktiloyu kucaklayıp makamıma getirdi, siz söyleyin yazayım dedi. Aslında bir kişinin ifadesinin alınması veya savcılığa fezleke yazmak onun için sorun değildi. Ama o benim o işi yapamayacağımı, kendisine muhtaç olduğumu hissettirmek için bunu yapıyordu. Kavgaya karışan şahısları dinleyerek ifadeyi yazdırdım. Polis tarafından alınan her ifade tutanağının sonuna klasik kalıp halinde sayfadan ibaret iş bu ifade tutanağı kendisine okunduktan sonra başka bir diyeceğim yoktur demesi üzerine birlikte imza altına alınmıştır ifadesi eklenirdi. Ben de ifadesini aldığım kişinin anlatımları bitince sonunu şöyle şöyle klasik şekilde bağlarsın dedim. Yukarıdaki gibi klasik kalıpla ifadeyi sonlandıracağını düşündüm. İfadeyi daktilodan çıkardı. Genellikle kendim tek tek dikte ederek yazdırdığım için okumayı gerek görmezdim. Ama o gün tesadüfen yazdırdığım ifadenin tamamını okuduğumda bir de ne göreyim? Son cümlede şöyle şöyle klasik şekilde bağlarsın yazıyor. Altında da yazanın, yazdıranın ve ifade sahibinin isimleri yer alıyor. Bu şekliyle ifade tutanağı adliyeye gitse rezil olacaktık. Ondan işlerle ilgili herhangi bir şeyi yazmasını istediğimde her defasında siz söyleyin ben yazayım diyor veya verilen konunun çok zor olduğunu, istenen sürede yapamayacağını söyleyerek önemli olduğunu hissettirmeye çalışıyor, aksi halde işleri zora koşacağını ima ediyordu. Baktım böyle olmayacak, Gülnar'da emniyet komiserliğinin kurulduğu 1972 yılından atandığım 1976 yılına kadar yapılan tüm yazışmaları ve tüm dosyaları günlerce okudum. Bu süre sonunda tüm yazışmaları, yöntemi ve sistemi artık öğrenmiştim. Bu yaşadığım tam bir şoktu. Polis Koleji ve Polis Akademisi'ni yani enstitüsünü dereceyle bitirmiştim ama en basit polisiye konuyu bilmiyordum. Yazıcı bir memur bana ben senden iyi bilirim, bana muhtaçsınız demeye gelen tavırlarda bulunabiliyordu. 6 yıl okutulan meslek okulu meslekle ilgili pek çok şeyi vermemişti. En başarılı öğrenci bile eski anlayışa sahip bir memura muhtaç bırakılıyordu. Bunca süre okutulmuştum ama bir şahsın ifadesinin alınması tatbiki olarak yaptırılmamıştı. Mesleki hiçbir yazışma ve usul öğretilmemişti. Bu anlayışla yenilik yapmak, yeni bir anlayış geliştirmek nasıl olacaktı? Eğitim meslek sahiplerine bir şey vermiyor, yine eğitimi olmayan eski çalışanların anlayışına mahkum ediyordu. Gençlik Parkı'ndaki garsonlar ideolojik konularda benden bilgiliydi. 1976 yılı yazında polis akademisinden mezun olmuş görevime başlamıştım. Polis akademisini dereceyle bitirmiştim ama sokakta karşılaşacağım temel konular hakkında yeterli oranda bilgili değildim. Her karşılaştığım olayda ve görevde bunu görüyordum. Bu arada polis kolejini bitirirken bizde diplomaları vermezler, sadece merasim esnasında imzasız diplomalar verilir ve sonra geri toplanırdı. Sınavlara girip kazansak bile üniversitelere gitmemize müsaade edilmezdi. Bu yüzden ben de lise emsali sayılan polis kolejini bitirdikten sonra üniversite sınavlarına giremedim. Fakat yüksekokul sayılan polis enstitüsünü bitirince okulu bitirdiğim yıl müracaat ederek üniversite sınavlarına girdim. O tarihlerde üniversite sınavlarına girerken nereye girmek istediğinizi müracaatınızla birlikte yazıyordunuz. Sınav sonucunda aldığınız puana göre kaydolabileceğiniz okul belli oluyordu. Şimdiki gibi önce sınava girip sonra tercihte bulunma yoktu. Ben sınava girerken 20 tercih hakkımız olmasına rağmen yalnızca 2 tercihte bulundum. Birinci tercihim Ankara Hukuk, ikincisi de İstanbul Hukuk'tu. Okulu bitirdiğimiz sene sınavlara girdim. Birinci tercihim olan Ankara Hukuk Fakültesini kazandım. Bir yandan komiserlik görevine başlayıp Gülnar'da emniyet komiserliği görevini yürütürken diğer yandan da hukuk fakültesine kaydımı yaptırdım. İlk sınavlar olacaktı. Sınavlar dolayısıyla iznimi alıp Ankara'ya gidiyordum. Ankara'da binbir güçlükler içerisinde sınav aralarında ders çalışarak sınava girmeye çalışıyordum. O zamanlar polis evleri gibi kalınacak sosyal tesisler pek fazla yoktu. Otellerde veya bulabileceğim misafirhanelerde zorlukla kalabiliyordum. Ders çalışmak için çok uygun yer olmayınca sabah erken saatte Gençlik Parkı'na gidip oradaki çay bahçesi ve kafelerde simit ve çayla kahvaltı yaparken bir yandan da ders çalışıyordum. İşte bir gün yine sabah erken saatte Gençlik Parkı'na gittim. Çay içerek ders çalışmaya başladım. Bu arada garsonlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Sanırım 1977 yılının Mayıs-Haziran ayıydı, belki de 78 yılıydı. Açıkçası çok net hatırlayamıyorum. Ama birinci veya ikinci sınıftaydım. Garsonlar aralarında konuşurken bir garson diğerine, ''Oğlum bu senin dev yol hareketin nasıl bir hareket? Bana bir broşür ya da dergi varsa ver, ben de senin hareketine geçeyim.'' dedi. Diğer garsona, ''Benim hareket öyle büyük bir hareket ki öyle bir broşürle falan olmaz. Bu çok mühim bir harekettir.'' diye karşılık verdi. Ben devletin komiseriydim. Akademide, yüksekokulda okumuş, güya yetiştirilmiştim. Ama bu garsonların konuştukları konuları anlayamıyordum. Sadece dev yol diye o zamanlar için illegal bir terör örgütünün olduğunu biliyordum. Ama hareketin arka planı nedir, broşürlerde neler anlatılıyor, nasıl bir şey, bunu kavramaktan, anlamaktan ve algılamaktan acizdim. Ne var ki benden yaşça küçük çay satan bu sıradan garsonlar ise bir dev yol hareketinden, bu hareketten başka bir harekete geçmekten ve bu siyasi faaliyetten bahsediyorlardı. Polis akademisinde 3 yıl okumama rağmen gerçek hayatta karşılaşacağım bu örgütlerle ilgili bilgi verilmemişti. Dev yol nedir, dev sol nedir, bunların ideolojileri nedir, aralarındaki farklar nelerdir gibi konular okulda bizlere anlatılmamıştı. Bunların adını bile duymamıştım ama sokaktaki garsonlar biliyorlardı. Böyle bir eğitimden geçerek adının ne olduğunu dahi bilmeden sokağa çıkan bizlerden bu örgütlerle mücadele etmemiz bekleniyordu. Bunun nasıl olacağı sorusunun cevabını bulamıyordum. Bu durum benim göreve başladığım gün böyleydi, bugün de böyle. İşte bugün gündemimizin önemli bir problemi olan demokratik açılım meselesi ve Güneydoğu sorununun çözümü tartışılıyor, konuşuluyor ama bu işi uygulayacak, yapacak olan güvenlik sistemi içindeki insanlara bu konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir aydınlatıcı bilgi ya da yazılı doküman verilmiş değil. Demek ki bu sistem maalesef hep böyle çalışıyor.
3. ayrımın sonu. Sayfa 36.